Geçmişten Sonsuzluğa 2. Cilt Bölüm 45 Sürgündekilerin Dönüşü. Koreş'in ordusunun Babil duvarlarına dayanması, Yahudiler için tutsaklıktan kurtulmalarının yaklaştığına ilişkin bir belirtiydi. Peygamberlik ruhu, 100 yıl kadar önce Koreş'in doğumundan söz etmiş, Babil kentini alarak tutsakların serbest kalması için yolu açacağını bildirmiştir. Yeşaya aracılığıyla şöyle denilmişti. Rab, mesettiği kişiye, sağ elinden tuttuğu Koreş'e sesleniyor. Uluslara, onun önünde baş eğdirecek. Kralları silahsızlandıracak, bir daha kapanmayacak kapılar açacak. Rab ona şöyle diyor. Senin önün sıra gidip dağları düzleyecek, tunç kapıları kırıp demir sürgülerini parçalayacağım. Seni adınla çağıranın, ben Yahve, İsrail'in Allah'ı olduğumu anlayasın diye karanlıkta kalmış hazineleri, gizli yerlerde saklı zenginlikleri sana vereceğim. Yeşaya 45, ayet 1 ila 3. Pers ordusunun beklenmedik bir şekilde Irmak kanalından Babil kentinin merkezine girmiş olması, Yahudilere Yeşaya'nın peygamberliğini hatırlatmalı ve bu sözlerin yerine geldiğine ilişkin kanıt görevi görmeliydi. Buna bakarak Allah'ın ulusların etkinliklerini onların adına biçimlendirdiğini görmeliydiler. Babil'in ele geçirilme biçimiyle peygamberliğin sözleri arasında kopmaz bağlar vardı. Koreş için, o çobanımdır, bütün isteklerimi yerine getirecek. Yeruşalim için, yeniden kurulacak, tapınak için temeli atılacak diyen Rab benim. Koreş'i doğrulukla harekete geçirecek, yollarını düzleyeceğim. Kentimi o onaracak. Sürgünlerimi ücret ya da ödül almadan o özgür kılacak. Yeşaya 44, ayet 28, 45-13. Sürgündekilerin kurtuluş ümitlerini dayandırabilecekleri başka peygamberlik sözleri de vardı. Yeremya'nın yazıları ellerinin altındaydı. Bu sözler, İsrail'in Babil'den çıkacağı ana dek ne kadar süre geçmesi gerektiğini açıkça ortaya koyuyordu. Rab habercisi aracılığıyla şöyle demişti. Ama 70 yıl dolunca suçları yüzünden Babil kralıyla ulusunu, Kildan ülkesini cezalandıracak sonsuz bir viranelik haline getireceğim. Yeremya 25, ayet 12. Hararetli dualara karşılık olarak Yahuda'dan geriye kalanlara lütfedilecekti. Kendimi size buldurtacağım, sizi eski halinize kavuşturacağım. Sizi sürdüğüm bütün yerlerden ve uluslardan toplayacağım ve sizi sürgün ettiğim yerden geri getireceğim. Yeremya 29, ayet 14. Daniel ve arkadaşları Allah'ın tasarısını keşfetmek için sık sık bu ve buna benzer peygamberliklere baktılar. O anda olayların hızlı akışı Allah'ın uluslar arasındaki işleyişini gösterirken Daniel İsrail'e verilen peygamberlikleri özel olarak düşünüyordu. Peygamberlik sözüne duyduğu iman, kutsal yazarların önceden bildirdiği deneyimleri kucaklamasına yol açtı. Babil'de 70 yılınız dolunca sizinle ilgilenecek, buraya sizi geri getirmek için verdiğim iyi sözü tutacağım. Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum diyor Rab. Kötü tasarılar değil, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar. O zaman beni çağıracak, gelip bana yakaracaksınız. Ben de sizi işiteceğim. Beni arayacaksınız. Bütün yüreğinizle arayınca beni bulacaksınız. Yeremya 29, ayet 10 ila 13. Babil'in yıkılışından kısa bir süre önce Daniel bu peygamberlikler üzerinde derin düşünürken ve zamanları anlayabilmek için Allah'a yönelirken ona krallıkların yükselişi ve yıkılışı ile ilgili bir dizi görüm verildi. Daniel kitapçığının 7. bölümünde kaydedilen ilk görümle birlikte bir yorum da verilmişti. Ancak peygambere her şey açıklanmayacaktı. O zaman şöyle bir deneyim yaşadı. İşte olayın gelişimi burada bitiyor. Ben Daniel'e gelince düşüncelerim beni çok ürküttü, benzim soldu. Ama bu olayı içimde sakladım. Daniel 7, ayet 28. Başka bir görüm, geleceğin olaylarına daha da fazla ışık tuttu. Daniel bu görümün sonunda kutsal bir varlığın konuştuğunu duydu. Başka kutsal bir varlık ona, bu görümde, günlük sunuyla, yıkım getiren başkaldırıyla, kutsal yerin ve ordunun ayak altında çiğnenmesiyle ilgili görümde, olanlar ne zamana dek sürecek diye sordu. Daniel 8, ayet 13. Kutsal varlık bana 2300 akşam sabah olacak, sonra kutsal yer yeniden düzene konulacak dedi. 14. ayet. Daniel'in aldığı bu yanıt onu şaşkınlığa sürükledi. Görünümün anlamını ciddi ciddi düşündü. Yeremya'nın bildirdiği 70 yıllık tutsaklıkla görümdeki 2300 yıl arasında bağlantı kuramadı. Melek Cebrail ona kısmi bir yorum vermişti ama peygamber, bu görümün sonla ilgili olduğunu anla, sözlerini işittiği zaman bayıldı. Daha sonra şöyle dedi, o benimle konuşurken yüzü koyun yere uzanmış, derin bir uykuya dalmışım. Dokunup beni ayağa kaldırdı. Ben Daniel, günlerce bitkin ve hasta kaldım. Sonra kalkıp kralın işlerini yapmayı sürdürdüm. Bu anlaşılması güç görümden ötürü şaşkındım. 26-27 ayetler. Yüreğinde hala İsrail'in yükünü taşıyan Daniel, Yeremya'nın peygamberliklerini yeniden inceledi. Bunlar son derece açıktı. Ben Daniel, Rabbin peygamber Yeremya'ya bildirdiği sayının, Yeruşalim'in ıssız kalacağı yılların sayısının 70 olduğunu kutsal yazılardan anladım. Daniel 9, ayet 2. İmanı peygamberliğin mutlak sözüne dayanan Daniel, bu vaatlerin kısa sürede yerine gelmesi için dua etmeye başladı. Allah'ın onurunun korunması için yalvarışta bulundu. Allah'ın tasarısının dışına çıkmış olanlarla özdeşleşmeyi diledi. Onların günahlarını bunlar sanki kendi günahlarıymış gibi itiraf etti. Bunun üzerine yüzümü Rab Allah'a çevirdim. Duayla, yakarışla, oruçla ona yalvardım. Çul kuşanıp külde oturdum. Rab Allah'ıma dua edip günahlarımızı açıkça kabul ettim. Şöyle dedim. Ya Rab, kendisini sevenlerle, buyruklarına uyanlarla yaptığı antlaşmaya bağlı kalan, sürekli sevgi gösteren yüce ve görkemli Allah. 3-4 ayetler. Daniel uzun süredir Allah'ın hizmetinde olmasına ve göklerin sen çok sevildin sözlerine rağmen Allah'ın huzurunda şimdi günahlı biri olarak duruyor, sevdiği halkın büyük ihtiyacını dile getiriyordu. Duası yalın ve yoğun bir şekilde ciddiydi. Daniel'in yalvarışına kulak verin. Buyruklarından, ilkelerinden ayrılıp günah, suç işledik, kötülük yaptık, baş kaldırdık. Senin adına krallarımıza, önderlerimize, atalarımıza, ülkedeki bütün halka seslenen kulların peygamberleri dinlemedik. Sen adaletlisin, ya Rab. Sadakatsizliğimiz yüzünden bizi uzak yakın ülkelere sürdün. Oralarda yaşayan biz Yahudiler, Yeruşalim halkı, İsrailliler bugün utanç içindeyiz. Evet, ya Rab, bizler, krallarımız, önderlerimiz, atalarımız sana karşı işlediğimiz günah yüzünden utanç içindeyiz. Sana karşı geldiğimiz halde sen acıyan, bağışlayan Allah'ımız Rab'sin. Ya Rab, doğru işlerin uyarınca kentin Yeruşalim'den, kutsal dağından öfkeni, kızgınlığını kaldırmanı dilerim. Günahlarımız ve atalarımızın suçları yüzünden Yeruşalim'de, halkın da çevremizdekilerin tümüne alay konusu oldu. Şimdi ey Allah'ımız, kulunun duasını, yakarışını işit. Adın uğruna ya Rab, yüzünü viran tapınağına çevir. Ey Allah'ım, kulak ver ve işit. Gözlerini aç, senin olan viran kenti gör. Doğruluğumuzdan değil, senin büyük merhametinden ötürü dilekte bulunuyoruz. Ya Rab, dinle. Ya Rab, bağışla. İşit ve davran ya Rab. Ey Allah'ım, adının hatırı için gecikme. Çünkü kent ve halk şenindir. Daniel 9, ayet 4-9, 16-19. Peygamberin içten yakarışına kulak vermek için göklere eğildi. Af ve yenilenme ricası son bulmadan önce güçlü Cebrail yeniden ortaya çıktı. Babil'in yıkılışından ve Belşassar'ın ölümünden önce gördüğü görüme Daniel dikkatini yeniden çekti. Melek ona 70 yıllık dönemi ayrıntılarla açıkladı. Bu dönem Kudüs'ün yeniden yapılmasına ilişkin buyrukla birlikte başlayacaktı. 25. ayet. Daniel'in duası Darius'un 1. yılında sunulmuştu. 1. ayet. Darius'un ordu komutanı Koreş, evrensel yönetimin asasını Babil'in elinden çekip almıştı. Darius'un yönetimi Allah tarafından onurlandırılmıştı. Hatta Darius'u desteklemek için Melek Cebrail görevlendirilmişti. Daniel 11, ayet 1. Darius, Babil işgalinden sonraki 2 yıl içinde öldü. Onun yerine tahta Koreş geçti. Yeni kralın tahta çıkmasıyla İbranilerin Nebukadnesar tarafından sürülmelerinin 70. yılı dolmuş oldu. Allah Daniel'in aslan çukurundan kurtarılmasını kullanarak Koreş'in zihninde olumlu bir izlenim oluşturdu. Devlet adamı olarak Daniel'in parlak nitelikleri, peyisli yöneticinin onun değer yargılarına saygı göstermesini ve onu onurlandırmasını sağladı. Allah Kudüs'teki tapınağın yeniden yapılmasını söylediği anda Koreş'in kendisiyle ilgili peygamberlikleri anlayabilmesini Anlı'yı tanıdı. Böylece kral Yahudilere özgürlük sağlayacaktı. Kral doğumundan 100 yıl kadar önce Babil'in nasıl alınacağını bildiren sözleri gördü. Evrenin kralının kendisine yönelik bildirisini öğrendi. Yahve benim, başkası yok, benden başka Allah yok. Sen beni tanımadığın halde seni güçlü kılacağım. Öyle ki doğudan batıya dek benden başkası olmadığını herkes bilsin. Yahve benim, başkası yok. Sen beni tanımadığın halde kulum Yakup soyu ve seçtiğim İsrail uğruna seni adınla çağırıp onurlu bir ünvan vereceğim. Koreş'i doğrulukla harekete geçirecek, yollarını düzleyeceğim. Kentimi o onaracak, sürgünlerimi ücret ya da ödül almadan o özdür kılacak. Yeşaya 45, ayet 5, 6, 4, 13. Koreş, Yahudalı tutsakları serbest bırakacak ve Yahve'nin tapınağını onarmalarına yardımcı olacaktı. Bu amaçla harekete geçen kral, İbranilerin geri dönmesi ve tapınağı onarmaları için krallığın her yanına yazılı bir bildiri gönderdi. Bu bildiri aracılığıyla yeryüzündeki bütün krallıkları kendisine vereni alçak gönüllülükle tanıdığını dile getiriyordu. Göklerin Allah'ı Rab, yeryüzünün bütün krallıklarını bana verdi. Beni Yahuda'daki Yeruşalim kentinde kendisi için bir tapmak yapmakla görevlendirdi. Aranızda onun halkından kim varsa Allah'ı onunla olsun. Yahuda'daki Yeruşalim kentine gidip İsrail'in Allah'ı Rabbin, Yeruşalim'deki Allah'ın tapınağım yeniden yapsınlar. Krallığımda yaşayan yerliler, sürgün oldukları yerlerde sağ kalmış olanlara altın, giymiş, mal ve hayvanlarla birlikte Yeruşalim'deki Allah'ın tapmağına gönülden armağanlar bağışlasın. Ezra 1, ayet 1 ila 4. Kral Koreş, krallığının birinci yılında Allah'ın Yeruşalim'deki tapınağına ilişkin şöyle buyruk verdi. Kurban kesmek üzere bu tapınağın yeniden kurulması için temel atılsın. 3 sıra büyük taş, 1 sıra kiriş döşensin. Yüksekliği ve genişliği 60'ar arşın olsun. Giderler kral sarayından karşılansın. Nebukadnesar'ın Yeruşalim'deki Allah'ın tapınağından çıkarıp Babil'e getirdiği altın ve gümüş kaplarda geri verilsin. Yeruşalim'deki tapmakta özel yerlerine götürülsün. Hepsi Allah'ın tapmağına konsun. Ezra 6, ayet 3 ila 5. Kralın fermanı egemenliğin en uzak illerine bile erişti. Yahudalılar büyük bir sevinçle coştular. Birçokları tıpkı Daniel gibi peygamberlikleri inceliyor, Allah'ın Siyon adına vaat ettiği girişimi bekliyorlardı. Duaları şimdi yanıtlanıyordu. Yürekten birleşerek sevinçle ezgiler söylediler. Rab sürgünleri Siyon'a geri getirince rüya gibi geldi bize. Ağzımız gülüşlerle, dilimiz sevinç ezgileriyle doldu. Rab onlar için büyük işler yaptı diye konuşuldu uluslar arasında. Rab bizim için büyük işler yaptı. Sevinç doldu içimiz. Mezmur 126, ayet 1 ila 3. Böylece Yahuda ve Benyamin oymaklarının boybaşları, kahinler, Leviler ve ruhları Allah tarafından harekete geçirilen herkes, Rabbin Yeruşalim'deki tapınağım yeniden yapmak için gidiş hazırlıklarına girişti. Komşuları gönülden verdikleri armağanların yanı sıra altın, gümüş kaplar, mal, hayvan ve değerli armağanlarla onları desteklediler. Pers kralı Koreş de Nebukadnesar'ın Yeruşalim'deki Rabbin tapınağından alıp kendi ilahının tapınağına koymuş olduğu kapları çıkardı. Bunları hazine görevlisi Mitredat'a getirterek sayımını yaptırdı ve Yahuda önderi Şeşbassar'a verdi. Altın ve gümüş eşyaların toplamı 5400 parçaydı. Sürgünler Babil'den Yeruşalim'e dönerken Şeşbassar bunların hepsini birlikte getirdi. Ezra 1, ayet 5 ila 11. Kral Davut'un soyundan Şeşbassar olarak da bilinen Zerubbabel, Koreş tarafından Yalu'da'ya dönen kafilenin başına vali olarak atandı. Yeşu da başkâhin olarak görevlendirildi. Çöldeki uzun yolculuk güvenlik içinde geçti. Merhametinden ötürü Allah'a minnettar olan mutlu halk, yıkılmış ve yok edilmiş olan şeyleri onarmaya başladı. Bazı boybaşları tapınağın yeniden yapılması için gönülden armağanlar verdiler. Halk da onları izleyerek gönülden bağışta bulundular. Bakınız Ezra 2, ayet 64 ila 70. Kısa süre içinde tapmak avlusunda eski sunağın yerinde bir sunak yapıldı. Sunağın adanma zamanı geldiğinde halk tek bir vücut olarak toplandı. Kudüs, Nebukadnesar zamanında yıkıldığı zaman ara verilen kutsal hizmetler yeniden oluşturuldu. Evlerine dağılmadan önce Çardak Bayramı'nı da kutladılar. Ezra 3, ayet 1 ila 6. Günlük yakmalık sunular için sunak kurulması sadık halkı sevindirdi. Tapınağın yeniden yapılması için gereken hazırlıklara giriştiler. Aydan aya gelişen bu hazırlıklar sayesinde cesaret topluyorlardı. Allah varlığının gözle görülen belirtilerinden yıllarca yoksun kalmışlardı. Şimdi ise çevreleri atalarının sapkınlığının üzücü anılarıyla doluydu. Allah'ın affının ve lütfunun kalıcı belirtilerini görmeyi özlüyorlardı. Kişisel mülkten ve eski ayrıcalıklardan çok Allah'ın onayına değer veriyorlardı. Allah onlar için harikalar yaratmış, onlar da Allah'ın varlığının güvencesiyle yaşamışlardı. Ama yüreklerinde daha büyük bereketlerin arzusunu taşıyorlardı. Tapınak yapıldığı zaman Allah'ın yüceliğinin parıltısına tanık olmayı sevinçle bekliyorlardı. İşçiler inşaat gereçlerini hazırlamaya başladılar. Tapmak bölgesinde Süleyman'ın günlerinden kalma büyük taşlar buldular. Bunlar kullanıma hazırlanırken başka birçok yeni gereç üretildi. Kısa sürede taştan temelin atılabileceği bir evreye geldiler. Bu çalışmalar sırasında binlerce kişi yapılanları gözlemek için toplanıyor ve kutsal göreve ortak oldukları için sevinç duyuyordu. Köşe taşı yerine konulurken halk kâhinlerin boruları, Asaf oğullarının zilleriyle Rabbe övgüler, şükranlar sunarak ezgiler okudular. Rab iyidir. İsrail'e sevgisi sonsuzdur. 11. ayet. Yapılacak olan ev, Allah'ın Siyon'a göstermek istediği çok sayıda peygamberliğin konusunu oluşturuyordu. Köşe taşının konulması sırasında orada bulunanlar, ortamın ruhuna yürekten katılmalıydılar. Ne var ki o mutlu günde müziğe ve övgü çığlıklarına karışan uyumsuz bir nota vardı. Eski tapmağı görmüş birçok yaşlı kahin, levililer ve boybaşları tapınağın temelinin atıldığını görünce hıçkıra hıçkıra ağladılar. 12. ayet. Yaşlı insanların yüreklerinin hüzünle dolması doğaldı. Çünkü uzun süre devam eden tövbesizliğin sonuçlarını düşünüyorlardı. Kendileri ve kuşakları Allah'ın sözünü dinleseler ve onun İsrail için olan tasarısını yerine getirselerdi, Süleyman'ın yaptığı tapınak yıkılmayacak ve tutsaklığa gerek kalmayacaktı. İmansızların arasına dağılmalarının nedeni minnetsizlik ve sadakatsizlikti. Artık koşullar değişmişti. Rab bir kez daha merhametli davranarak halkını ziyaret etmiş ve ülkelerine dönmelerini sağlamıştı. Geçmişin hatalarından kaynaklanan üzüntünün yerini büyük sevinç almalıydı. Allah, Koreş'in yüreğine dokunarak tapınağı yeniden yapmalarına yardımcı olmasını sağlamıştı. Bunun halkta derin bir minnet uyandırması gerekiyordu. Ne var ki bazı kişiler Allah'ın sağlayışını kestiremediler. Sevinmek yerine hoşnutsuzluğa kapıldılar ve cesaretlerini yitirdiler. Bu kişiler Süleyman'ın tapınağının yüceliğini görmüşlerdi ve şu anda dikilecek binanın bayağılığından ötürü kederleniyorlardı. Homurdanma, yakınma ve yersiz karşılaştırmalar birçoklarının zihinlerinde bunaltıcı bir etki yarattı ve bina edenlerin ellerini zayıflattı. İşçiler en baştan bu kadar çok eleştiri alan ve ağıtlara konu olan bir binayı yapıp yapmamakta kararsızdılar. Ancak toplulukta imanları ve görüşleri büyük olan kişiler vardı. Onlar eskisine göre zayıf gibi görünen bu yücelikten hoşnutsuz değildiler. Birçokları da sevinç çığlıkları attı. Sevinç çığlıkları ağlama sesinden ayırt edilemiyordu. Çünkü halk avaz avaz bağırıyordu. Ses uzak yerlerden bile duyuluyordu. 12-13. ayetler. Tapınağın taş temeli atılırken sevinmeyi beceremeyenler, o günkü imansızlıklarının sonuçlarını önceden görselerdi, şaşkınlığa düşerlerdi. Onaylamaktan ve ümit vermekten uzak sözlerinin ağırlığım pek az kavradılar. Dile getirdikleri hoşnutsuzluğun Rabbin evinin tamamlanmasını geciktireceğini tahmin etmediler. İlk tapınağın ihtişamı ve dinsel törenlerin etkileyici görünümü sürgünden önceki İsrail için gurur kaynağı haline gelmişti. Ancak tapınmaları Allah'ın temel olarak gördüğü birçok unsurdan yoksundu. İlk tapınağın yüceliği, törenlerin görkemi Allah'ın gözünde kabul edilebilir değildi. Çünkü onun gözünde değerli olan şeyi sunmadılar. Allah'a alçak gönüllü ve ezik bir ruhun kurbanını getirmediler. Allah'ın krallığının can alıcı ilkeleri gözden kaçırıldığı zaman törenler abartılı ve şaşalı bir hava kazanır. Karakteri geliştirmek, ruhu süslemek gibi esaslar ortadan kalkınca, Allah yoluna bağlılığın sadeliği hor görülünce, gösteri gururu ve sevgisi, şık ve etkileyici törenler ön plana çıkar. Ama bunlar Allah'ı onurlandırmaktan uzaktır. Allah kilisesine değer verir. Kilisenin düş görünümünden değil, onu dünyadan ayıran gösterişsiz dindarlıktan hoşnut kalır. Kilisenin değeri, üyelerinin Mesih bilgisinde ne kadar geliştiklerine ve ruhsal deneyimde ne kadar ilerlediklerine bağlıdır. Allah, iyilik ve sevgi ilkelerinin peşindedir. Kilise binalarındaki sanatsal güzellik, Mesih'in temsilcilerinde bulunması gereken huy ve karakter güzelliğiyle asla kıyaslanamaz. Allah'ın halkı, yoksulluk eşiğinin altında yaşayabilir. Dışsal görünümün çekiciliğinden yoksun olabilir. Ancak o topluluğun üyeleri, Mesih'in karakterinin ilkelerine sahip iseler, tapınmalarına melekler katılacaktır. Minnetle dolu yüreklerden yükselen övgi ve şükran, Allah'ın huzuruna hoş bir koku gibi yükselecektir. Rabbe şükredin, çünkü O iyidir, sevgisi sonsuzdur. Böyle desin Rabbin fidye ile kurtardıkları, düşman pençesinden özgür kıldıkları. Mezmur 107, ayet 1-2. O ezgilerle, ilahilerle övün, bütün harikalarını anlatın. Kutsal adıyla övünün, sevinsin Rabbe yönelenler. Mezmur 105, 2.2,3. Çünkü O, susamış canın susuzluğunu giderir. Aç canı iyiliklerle doyurur. Mezmur 107, ayet 9.